gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için. Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 26 Ocak 2021 günlerden Salı. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Efendim program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, son zamanlarda Müslümanlara karşı söylemleriyle gündeme gelen ve Fransa İslamı fikrini yeniden canlandıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yine Müslümanları hedef alan yasalarla tepkileri üzerine çekti. Küresel güvenlik yasası ve cumhuriyet değerlerini pekiştirme yasası, Fransa halkının özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler içeriyor. Konunun ayrıntılarını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır'la konuşacağız. Sayın Hıdır, canlı yayınımızda değerlendirmelerde bulunacak. Ardından bugün Sihirli Sözcükler köşemiz var. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle olacak. Türk edebiyatında Osmanlı tarihinden esinlenerek yazılmış romanlar, özellikle yakın zamanda aramızdan ayrılan merhum Yavuz Bahadıroğlu'nun eserleri üzerine sohbet edeceğiz. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Sana gitme sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia ama gitme Lavinia yalanlar istiyorsan yalanlar söyle, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyle, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ceketimi al, günün en güzel saatleri bunlar. Lavinia, yanımda kal, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia, adını gizleyeceğim. Sen de bilme, bilme Lavinia. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyle, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyle, incinirsin. Sen bilirsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, Fransa, bildiğimiz Fransa, her zamanki gibi yine çıkışlarıyla, yasalarıyla Müslümanların tepkilerini üzerine çekmeyi başardı. Bunlardan son olarak küresel güvenlik yasası ve cumhuriyet değerlerini pekiştirme yasasıyla dikkatleri, tepkileri üzerine çekti. Peki bu yasalar neleri içeriyor? Neden Müslümanların tepkisiyle karşılaştı Fransa? Bu konunun ayrıntılarını alacağız. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır şu anda telefon hattımızda. Sayın Hıdır, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, biz de sizlere iyi günler diliyoruz. Evet, Fransa'yı biliyoruz. Son zamanlarda çıkışlarıyla, işte karikatürleriyle İslam'a ve Müslümanlara hakaret etmede öne çıkıyor ve bu küresel güvenlik yasası ve cumhuriyet değerlerini pekiştirme yasası da Fransa'daki Müslümanlar ve dünyadaki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bu konunun ayrıntılarını sizden almak isteriz. Küresel güvenlik yasası ve cumhuriyet değerlerini pekiştirme yasası neleri içeriyor?
Şimdi tabii o yasanın içeriğine geçmeden önce kısaca isterseniz bu yasanın kısaca bir özgeçmişini, arka planını vermek lazım.
Tabii, buyurun.
Şimdi bu Macron iktidara gelince 2017 yılında, 2018'in başında bu manada bu yasanın aslında sinyallerini vermişti. 2018'in Şubat'ında konuşmalar yapmıştı bu minvalde. İşte Fransa İslamı'nın oluşumunun öncü sesleriydi onlar aslında. Belki o zamanlar çok aşırı dikkat çekmedi, biraz haber oldu ama daha sonra tabii en son biz bu Eylül ayı civarında, Eylül ayı ve Ekim aylarında Macron'un işte dünyanın her yerinde İslam bir kriz içerisinde, işte aydınlatılmış bir İslam oluşturacağız açıklamalarını yaptı. Daha sonra işte Peygamber Efendimiz'le ilgili Charlie Hebdo dergisinin Peygamberimizin karikatürlerini yayınlamasından sonra, işte bu karikatür meselesiyle aslında diğer mesele biraz kapanmış oldu. Zira aslında daha önemlisi olan belki de bu Fransa İslam'ı oluşturma, aydınlatılmış İslam oluşturma meselesiydi. Bence orada Macron bir oyun da yaptı oldu. Yani onu perdelemiş de oldu. Orada dikkat gündeme getirmişti. 2 Aralık ayında separatizm yasasını parlamentoya sunacağını bildirmişti. Ve nitekim Aralık ayında olmasa bile sunulan yasa Ocak ayında yasalaşmış, geçmiş oldu yasadan. Bu yasa esasında Avrupa İslamı dediğimiz, aslında Avrupa'nın çoğu önemli, Batı Avrupa'nın çoğu devletlerinde uzun yıllardır bir proje halinde sürdürülen, işte Almanya, Hollanda, Avusturya, özellikle işte Belçika, hatta İngiltere, işte kuzey ülkeleri, bunların hepsinde şu veya bu şekilde gündemde olan ve esas amacı da Müslümanları, Avrupa'daki Müslümanları ehlileştirmek, İslam'ı vicdanlara hapsetmek, işte ehlileştirmek üzerine kurulu bir anlayış bu. Bu uzun süreden beri literatürü oluşturulan, özellikle oryantalistler tarafından, İslamologlar tarafından literatür oluşturulan bir projeydi ki başında da Suriye asıllı Alman vatandaşı Bespam TB diye birisi var. Bunun öncesi de var ama esas onun öncülüğünde şekillendi bu Avrupa İslamı nosyonu.
Evet.
Daha sonra bu Avrupa'nın önemli devletlerinde lokal anlamda uygulanmaya başlandı. Denemeleri yapıldı. Avusturya'da yapıldı. Yer yer işte Hollanda'da yapıldı. Belçika'da yapıldı ama en son işte son dönemde de Fransa'da bu somut bir şekilde büründü. Yasalaşmış oldu. Bunun tabii başka pek çok sebepleri var. Yani onu sadece bir sebebe indirgemek de mümkün değil. Fransa'nın kendi içsel ve dışsal sebepleri var burada bu yasayı geçirmekle ilgili. Yani Fransa'da biliyorsunuz 12 milyon üzerinde Müslüman var. Bu resmi rakamlar 5-6 milyon gösteriyor ama 12 milyondan bile fazladır.
Evet.
Dolayısıyla sürekli de artan bir Müslüman oranı var Fransızlardan da. Bunlar da bir sebep ama esas itibariyle Fransa'nın bunu geçirmedeki şeylerinden birisi Avrupa çapında bence Macron'a veya Fransa'ya bu anlamda bir misyon verilmiş de olabilir. Bu daha bence küresel düzeyde bakılabilecek bir şey. Avrupa Müslümanların veya İslam'ın batıdaki varlığıyla da ilgili bir şey. Burada pilot olarak uygulanacak. Bu daha sonra başka yerlere de belki o manada somut anlamda yaygınlaştırılmış olacak. Şimdi bunun geçmişi bu şekilde. Yani Avrupa İslamı dediğimiz bir nosyon. Bunun iki versiyonu var. Bu en katı versiyonunu uyguluyor şu anda Fransa. Adeta Fransa eskiden sömürgesi olan ülkelerde uyguladığı katı laiklik anlayışına dönüş yapıyor. Yani Fransa'daki laisite, laiklik anlayışı iki türlüdür. Birisi Fransa'nın içerisinde uyguladığı, yani işte diğer din mensuplarına da uyguladığı böyle hafif laiklik diyelim ona. Ama bir de sömürgesi olan ülkelerde uyguladığı katı laiklik anlayışı var ki şu anda ona, Müslümanlar nezdinde ona dönmüş oldu, Müslüman kuruluşlar nezdinde. Peki bu yasa neleri içeriyor? Şimdi o Macron'un açıklamış olduğu açıklamalarda da aslında bunun şeyleri görülüyordu. Bu yasanın içerisindeki en önemli maddelerden birisi Fransa İslam Konseyi diye bir konsey var. Yani aslında Avrupa'da bütün Müslümanları, hemen her ülkede var bu, Müslümanları kontrol etmek için, Müslümanları da dizginlemek için İslam konseyleri oluşturuluyor. Bu Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da birçok dönemden beri, zamandan beri aslında tartışmaları devam eden bir şey. Oradaki Müslüman kuruluş, kurum ve kuruluşları ehlileştirmek, kontrol altına almak için yapılıyor bu. Fransa İslam Konseyi'nde uzun yıllar vardı aslında. Ancak son zamanlardaki başkanı, şöyle tabir edeyim, tırnak içinde kullanayım bunu, devşirme bir tiplerden oluşuyor. Yani devşirme derken yani aslında kök ülkesine yabancı bir faslı. Faslılar ve Cezayirliler ve Tunuslular biliyorsunuz Fransa'da daha fazla. Türklerin oranı az orada onlara nispeten. Dolayısıyla onların içerisinden de ehlileştirilmiş, kraldan çok kralcı, Fransa'yı Fransızlardan daha fazla önemseyen, Fransa değerlerini, hı hı, ama sözüyle, ismiyle Müslüman olan tipler var, tipolojiler var. Bunlardan bir tanesi, bunlara devşirme diyorum ben genelde. Bunlar en tehlikeli olanları aslında, yani buradaki Müslümanlar için. Dolayısıyla bunlardan birisi o başkanlığını yapıyor. O başkanlığı yaptığı şey de işte bütün Müslüman kurum ve kuruluşlar, önemli kurum ve kuruluşlarla toplantılar da yapıldı. Belli şeyleri konuşmak için. Buralarda iki tane temel madde var. Birisi cumhuriyet değerleri, sizin de vurguladığınız gibi. Yani Fransa cumhuriyet değerlerinin korunması yasası.
Pekiştirme yasası, evet.
Ama bunun içerisinde bir önemli husus var ki o Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle Diyaneti. Hı hı. O da imamların, yurt dışından imamların getirilmesinin yasaklanması meselesi.
Evet, bu konu çok önem arz ediyor. Evet.
Evet. Şimdi bu aslında bütün ülkelerde, diğer ülkelerde de var böyle yasalar. Hatta bazılarında senatoda bekliyor, bazılarında belki kabul edildi veya işte tasarı halinde falan. Ama Fransa'da şu anda bu yasalaşmış oldu. Şimdi burada Türk kuruluşları da işin içerisindeydi. Burada mesele şuydu amaç. Yani o konsey içerisinde oluşturulmuş İmamlar Konseyi diye bir konsey oluşturuldu. Buna normalde oradaki cami sahibi veya camileri olan bütün kurumlar katılacaktı. Nitekim başlangıçta katıldılar ama sonrasında bu Türk, orada öyle şartlar ile sürüldü ki Türk kurumları ister istemez bunlara katılmamak durumunda oldu. Şartlardan mesela en önemliler şunlardı. İşte camilerde diyelim imam veya yönetici bir radikal bir şey gördüğünde, cumhuriyet değerlerine aykırı bir şey gördüğünde hemen onu ihbar edecekti. İşte orada dananın kuyruğu aslında koptu. Çünkü radikallik, yani siz mesela yerine göre sakalınız uzun olsa, diyelim azıcık bayanlar için mesela diyelim tesettürü farklı bir olsa, hı hı, radikallik kalıbına rahatlıkla sokabilirsiniz. Evet. Çünkü Fransa burada meşhurdur.
Ucu açık bir kavram çünkü bu radikallik. Örneğin tesettürlü diye radikal sayabilirler. Erkek ya da kadın karşı cinsle tokalaşmadı diye radikal sayabilirler.
Evet, aynen. Yani nitekim böyle olayları çok yaşadık biz. Yani mesela diyelim elini vermemiş imam, onu günlerce manşetlerde koydukları oldu bu ülkelerde. Dolayısıyla bu radikallik çok soyut bir kavram olarak karşılaşıldı ve buna karşı çıktı teşkilatlar. İşte Diyanet'tir, başka kurumlar var orada. Dolayısıyla bunlar şeyin dışında kaldılar şu anda ve onlar olmadan diğer Arap kuruluşları ağırlıklı olarak, Türk kuruluşları bunun dışında kalarak yasa çıkmış oldu. Şu anda çok belirsiz bir durum var. Yani mesela bu yasa çıktı şimdi. imamları düşünün, bütün o imamlar, Fransa'da görev yapacak imamlar camide bu konseyin şartnamesine tabi olacak. İmamlar şartnamesi deniyor buna, sözleşmesi. Yani o kriterle, onların kriterlerine uymayan bir imam atanamayacak oradaki camiye. Bu hakikaten çok sıkıntılı bir durum arz edecek. Yarın öbür gün bunu başka alanlara da teşmil edecekler. Belki hac, umre olaylarına da teşmil edecekler. Dolayısıyla yasanın en önemli maddeleri bence bunlar yani.
Evet, şu anda Türkiye'nin Fransa'da görevlendirdiği 200'e yakın imam var. Bu da çok önemli bir sayı. Şimdi bu yasanın satır aralarına baktığımızda ve işte açıklamalarda yazılanlara baktığımızda ayrılıkçı İslam'la mücadele kavramı geçiyor. Yani bu ayrılıkçı İslam ne demek onlara göre?
Ya şimdi ayrılıkçı İslam, bakın şunu söylemem gerekiyor burada. Bu Batı'nın oryantalistik politikalarında ayrılıkçı İslam, yani mesela biz Sünni anlayışı benimseyen insanlarız Türkiye'de büyük oranda. Hani Türkiye'de Sünni anlayışı benimsemeyen vatandaşlarımız da var. Biz öyle bir ayrımcılık bilmeyiz. Ama Batı bu ayrımcılığı yapıyor, körüklüyor oryantalizm vasıtasıyla. Oradaki bir takım kuruluşları, etnik sektör yapıları Sünniliğe karşı körüklüyor. Dünyada zaten bu Sünni anlayışın radikal unsurlar içerdiğini, radikalliğin bunlardan çıktığı şeklinde bir propaganda da var. Dolayısıyla şimdi orada etnik sektör bir takım unsurlar öne çıkarılarak Sünniler aslında bir anlamda radikalize edilmiş, en azından kriminalize edilmiş olacaklar. Bu zaten yapılan bir şeydi. Dolayısıyla orada bu manada tehlikeli bir yöne doğru gidiyor. Bir ikinci tehlike daha var. Belki ilk defa burada ben bunu konuşacağım. Farklı yerlerde konuşuyoruz. Önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi Avrupa'da son senelerde bu yani 2-3 senedir aşağı yukarı daha somut olarak görüldü. İşte Hollanda'da var bu. Başka ülkelerde de görüyoruz bunu. Türklerinle diğer Arap unsurların, özellikle Arap unsurların ki ağırlıklı yabancılar diyelim, yabancı ülke vatandaşları ve yabancılar diyelim, göçmenler, Türkler ve Araplardır bu Avrupa'da. Yani İngiltere'de Pakistanlılar, Hindistanlılar var ama şimdi bunlarla Araplar arasını açma noktasında bir politika izleniyor. Eskiden bunlar beraber hareket ediyordu belli oranda, belli kurumlarda.
Evet.
O zaman daha güçlülerdi. Şimdi oryantalistik bir politik olarak bunların arasını açma şeyi var, politikası var. Bunda da şunu kullanıyorlar, yani o devşirme dediğim, tırnak içinde devşirme dediğim, Araplardan daha ziyade çıktığını söylediğim adı Muhammed, Ahmet olan insanlar çıkıyor. Bunlar eliyle bu projeler yürütülüyor, kraldan çok kralcı. Tabii Türkler, yani bakın Türk insanı bulunduğu yerlerde kolay yani asimile olmuyor. Ama bu insanlar kolayca asimile oluyor, dillerini bilmiyorlar. Ben birçok insan tanıyorum buralarda, yani dillerini hep unutmuşlar Araplar bunlar. Ama Türk insanı şu veya bu şekilde asimile olmuyor. Kendi kimliğini, aidiyetini, kök ülkesini yine de çok bağlı oluyor. Bunu Avrupa bildiği için bunu bu manada Türkleri yalnızlaştırma, hatta diğer etnik unsurları Türklere karşı mobilize etme gibi bir şey de var. Burada da Araplar daha fazla kullanılıyor. Bu devşirme tipler vasıtasıyla bunlar kurumların başlarına getiriliyor, kürsülere bunlar getiriliyor ve dolayısıyla bunlar da hakikaten mal bulmuş mağribi gibi işte diğer etnik unsurlara, özellikle Türklere yönelik daha fazla acımasız politikalara yönelebiliyor. Çünkü bunların bunlara bazı haklar veriliyor. Bu hakların elde ettikten sonra yukarıda onlara talimat veren insanlara daha fazla bağlı hale geliyorlar. Böyle de bir tehlike var. Yani işin bir yönü de bu. Dolayısıyla yani bu Fransa'daki mesele ivedilik de şu veya bu şekilde farklı kanallardan daha fazla tehlike arz etmeden bir şekilde konuşulmalı, görüşülmeli. Yani oradaki kurumlarımız belki bunları yapıyorlar ama güçleri bir noktaya kadar gidiyor. Neticede bir dominant bir unsur kültürün içerisinde, devletin içerisindesiniz. Gücünüz bir yere kadar. Belki devletimizin bu anlamda belki bazı görüşmeleri de olabilir. Yani el altından bilemiyorum. Ama diplomasi yoluyla da bunların görüşülmesi de gerekiyor. Çünkü iş mesela Avrupa'daki Türklere yönelik toplu bir şeye dönüşmüş durumda. Yani mesela bazı ülkelerde duyuyoruz Türklerin belli kurumlardan, üst seviyedeki kurumlardan, vatanını seven Türklerin özellikle tasfiyesi, iş adamlarına özellikle baskıların olduğunu hep duyuyoruz biz. Bu 2-3 senedir de yoğunlaşmış durumda. Korkarım daha kötü sonuçlara doğru gitmez bu diye düşünüyorum.
Evet. Özcan Bey, şu anda Fransa'da gergin bir ortam var ve bu konu uzun sürede tartışılacağı benziyor. Ne deniliyor aslında, şu mudur? Türk İslam'ını tercihten vazgeçin de Fransız İslam'ını seçin. Bu mu dayatılmaya çalışılıyor?
Tabii ya, aslında o yani Türk, şimdi eskiden Avrupa'da Türk aslında İslam modelleri vardır. 4-5 tane İslam modelidir diyelim. Müslümanlık anlayışı diyelim. İslam farklılaşmaz da. Hani diyelim İngiltere ölçeğine baktığınızda orada Pakistan, Hindistan, Hint alt kıtası İslam anlayışı veya yorumu orada vardır. Çünkü ağırlık onlardadır. İşte Almanya, Hollanda, işte Avusturya, İsviçre gibi yerlerde Türkler ağırlıktadır. Anadolu İslamı orada daha ziyade tezahür eder. İşte Hollanda'da veya işte Fransa gibi ülkelerde Arap İslamı tezahür eder daha fazla. Çünkü ağırlık onlardadır. Bir de şey var, tabii yeni yerli Müslümanlar var, müftediler var. Yani böyle 4-5 tane İslam tezahürü söz konusu. Şimdi bundan şöyle bir 7-8 sene öncesine giderseniz veya diyelim bilemediniz 10 sene. Eskiden hep İslam, Türkiye İslam'ı övülürdü buralarda. Yani Diyanet'in İslam anlayışı mesela, camilerindeki İslam anlayışı daha ılımlı, daha işte buralara uygun, insanları radikalize etmeyen, ki hakikaten de öyledir zaten. Yani Anadolu İslam anlayışı, o irfani temele dayanan anlayış aslında bunların da öne çıkardığı, yani işte radikallikten uzak, reaksiyonellikten uzak bir anlayış olduğunu bilirler onlar.
Evet.
Ama son dönemde Türkiye'nin tabii yükselmesiyle de alakalı bu. Türkiye'nin proaktif politikalarıyla bunun bence birebir ilişkisi de var. Yani işte etrafında, hinterlandında ilgilenmesi, oralara teopolitik, proaktif politikalar uygulaması bence bunda etkili oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik, Avrupa'daki Türklere yönelik böyle bir hamle var. Yani onları pasifize etme, asimile etme yönelik veya işte en azından belki de başka noktada gidecek bu. Dolayısıyla böyle de bakmak lazım meseleye. Yani Türkleri biraz ayrıştırma. Şimdi tarihte biz İslam'a yönelik karşıtlığın evreleri vardır. Yani işte İslam'ın zuhurundan itibaren işte Haçlı Savaşları olmuştur. Ama şöyle tarihin işte İstanbul'un fethinden sonra 15. 16. 17. yüzyıllara baktığımızda Türk fobi çok yükselmiştir Avrupa'da. Hı-hı. Yani çünkü Kanuni dedemiz mesela yüzünü Avrupa'ya dönmüştür. İşte Viyana seferleri olmuştur. Tamam, bir korku vardır ama o dönemde Osmanlı'ya aynı zamanda hayranlık da vardır. Korkuyla birlikte hayranlık vardır. O dönemde yazılan eserlere baktığımızda işte Türk Kur'an'ı, Türk Peygamberi, Türk İslam'ı denir literatürde hep. Şimdi o dönemde bir Türk korkusu, Türklere karşı bir karşıtlık oluşmuştu. İşte o zamanın meşhur işte Luther'leri, Erasmus'ları, Voltaire'leri, Calvin'leri hepsinde Türk korkusu, Türk korkusuna karşı kitaplar yazmışlardır. Şimdi aynı şey aslında bugün de tekrarlanıyor. İşte Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi dedi.
Evet.
Akif'imiz kızmasın ama tarih modern ve postmodern versiyonlarıyla Avrupa'da tekerrür ediyor. Fransa'da tekerrür ettiriliyor. İşte Türkiye'ye yönelik bir kampanya olduğunu. Yani burada genelde Müslümanlara yönelik bir karşıtlık veya bu yasalar çıkıyor. Özellikle de bence Türklere ve Türkiye'li insanlara, Türkiye anlayışına, Türkiye'nin politikalarına yönelik bir gelişme olarak okuyorum ben bunları. Yani Türk fobi, Türkiye fobi aslında yine yükseltilmiş oluyor diye düşünüyorum. Tarih bu anlamıyla tekerrür ediyor.
Evet Sayın Adır, ben şu imamlar meselesine dönmek istiyorum. Çünkü önemli bir mesele. Şu anda DİTİB'e bağlı Fransa'da 200'e yakın imam görev yapıyor. Türkiye tarafından görevlendirilmiş. Bunlar resmi imamlarımız. Ve bunlar 3-4 yıllığına gidiyor oraya. Orada görevlerini ifa ediyorlar. Şimdi Cumhuriyet değerlerini pekiştirme yasasına göre burada imamlar devlet tarafından onaylanacak ve onaylanmayan imamlar namaz kıldıramayacak deniliyor.
Evet.
Şimdi bununla ilgili olarak 6. maddeye gelmek istiyorum. Bu 6. maddede deniliyor ki Fransa'daki İslami yapılar politik, siyasi bir söylemde bulunmayacaklar. Daha sonra yine 6. maddede Fransa'daki İslami yapılar milli söylemlerde bulunmayacak, dışarıdan mali destek alamayacaklar şeklinde de bir ifade var. Şimdi zaten orada bulunan dernekler, İslami dernekler Türkiye tarafından destekleniyor. Bu nasıl olacak peki? Dışarıdan mali destek almayacak deniliyor. Neler yapmaya çalışıyor Fransa bununla?
Şimdi işte tam da dananın kuyruğunun koptuğu yer Türkiye'yi de ve Diyanetimizle ilgilendiren yön burası. Diğer Türk kuruluşları biraz kendi işlerinde imamlarını burada yetiştirme çabaları var.
Evet.
Ama Diyanet İşleri Başkanlığımız biliyorsunuz Türkiye'den imamları getiriyor. Aslında bu benzeri yasa birçok ülkede var yani. Hollanda'da, Almanya'da, birçok başka ülkelerde bu yasalar geçti veya yasalaşmak üzeredir yani.
Hı hı.
İşte bunun burada bu tartışmalar hala devam ediyor. İşte en fazla Türkiye'yi ve Diyanet'i etkileyecek bu. Türkiye'den imam getiremeyince ne olacak? Avrupa'dan imam bulmak zorunda kalacak. Onun da henüz kurulmuş, oturmuş bir yapısı yok, bir eğitim müessesesi yok. İşte Fransa bunu ben kendim kuracağım diyor. Belli yerlerde işte İslam bölümleri açacak falan diyor. Nitekim Almanya bunu açtı biliyorsunuz. 6-7 bölüm İslam bölümü açtı üniversitelerde.
Evet.
Daha bu 5-6 senedir, 6-7 senedir bu devam eden bir eğitim. İşte Hollanda'da var, belli ülkelerde var. Fransa'da bu yoktu. Fransa'da açılacak ama açılacak bölümler tamamen oryantalistik mantıkla yürüyecek. Yani o Fransa İslam Konseyi'nin, o devşirme insanların kontrolünde bir yapı kurulacak. Dolayısıyla cumhuriyet değerleri, yani sözde cumhuriyet değerleri dedikleri değerlere uygun bir anlayış oluşacak. Şimdi o anlayışla bizim camilerimizde o insanımıza, o Anadolu insanında yetişecek insanlar nasıl imamlık yapacak? Bu hepsi bunların ayrı bir muamma, ayrı bir soru. Yani mesela şöyle düşünün. Yani eşcinselliğe onay veren, ne bileyim işte liberal anlayışları önemseyen veya işte bunları camilerde rahatça konuşabilen bir imam tipolojisi düşünün. Bunu hani diyesiniz ki özgürlük bir ülkede, özgür bir ülkede bunlar konuşulur. Konuşulur da yani ibadetin, caminin veya işte anlayışın, sünniliğin, ehli sünnetin dediğimiz belli ilkeleri var. Şimdi bu ilkelerle siz oynadığınız zaman orada başka bir kaos çıkar. Yani teolojik bir kaos çıkar. Bu da çok daha problemli bir noktaya götürür. Dolayısıyla bunu o yüzden dedim ben. Yani devletimizin bunu bir şekilde görüşüp bu manada bunun başka daha master planda ele alınması gerekiyor. Bu çünkü ileri uzun vadede daha tehlikeli noktalara doğru gidecek diye düşünüyorum.
Evet.
Yani bunun için söylemiştim zaten onu da.
Sayın Hıdır, son dakikalarımızın içerisindeyiz. Son olarak ben şunu merak ediyorum. Daha önce sizinle o konuyu da görüşmüştük aslında. Avrupa İslamı mı yoksa Fransa İslamı mı? Fransa bu Avrupa İslamı'nda, Fransa İslamı'nda başarılı olabilir mi? Bunun ihtimali nedir? Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi şöyle, yani şimdi mesela diyelim bu burada şuna bakmak lazım. Bu eğer devlet politikasıysa Fransa'da, yani bir devletin politikasıyla bu devam eder. Ama bir Macron'un bir anlayışı veya Macron anlayışıyla bu getiriliyorsa ki bu ondan sonraki iktidar döneminde daha yumuşak politikalara döner. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu üst bir master bir politika. Yani Avrupa Birliği de bunun içerisinde var. Bu belli ülkelerde pilot olarak uygulanıyor.
Hı hı.
Uygulandıktan sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor. Diğer politikalarda bunları görüyoruz biz çünkü Avrupa'da. Müslümanlar çünkü 11 Eylül'den sonra Avrupa'da, Batı'da entegrasyon ve güvenlik politikaları çerçevesinde muamele ediliyor. Yani asimilasyona eğilimli entegrasyon ve güvenlikçi politikalar. Mesela diğer din mensuplarına böyle bir şey yok. Yani onlar normal yani din özgürlüğü kavramında ele alınıyor. Ama bir Müslümanlarla ilgili bir yasa, herhangi bir şey gündeme geldiğinde bu ya güvenlikçi politikalarla ele alınıyor, o konseptle ele alınıyor ya da asimilasyoncu entegrasyon politikalarıyla. Dolayısıyla yani bu her halükarda Avrupa İslamı nosyonu içerisinde bir pilot bir uygulama Avrupa İslamı'nın. Biz ise burada savunduğumuz şey, ben bir yazımda bunu belirtmiştim. Avrupa İslamı mı, Avrupa'da İslam mı diye bir, hatta bir makale de yazdım bu aralar.
Evet.
Bir projeye. Avrupa'da İslam ve Müslümanlar konseptini savunuyoruz. Avrupa İslamı çünkü ehlileştirilmiş, değerlerinden arındırılmış. Yani sadece vicdanlarda İslam'ı yaşayan bir anlayışı ifade ediyor. Ama Avrupa'da İslam ve Müslümanlar ise buraya katkı yapan, partisipasyon anlamında katkı yapan ve dilini, kültürünü öğrenen ama kendisi olarak buralarda varlığını devam ettiren, işte radikallikten, ekstrem anlayışlardan uzak ama kendi dininde yaşayan bir anlayış ki biz bunu savunuyoruz. Bu da doğru, bu sağlıklı bir entegrasyondur esasında. Bunun üzerinde durmak lazım, bunu telkin etmek lazım.
Peki. Biz de son olarak Fransa'daki bu gelişmeleri takip edeceğiz ve dinleyicilerimize duyurmaya devam edeceğiz. Sayın Hıdır, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bu bilgilerden dolayı yayınımıza katıldığınız için.
Ben sizlere teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır bizlerle birlikteydi. Fransa'nın çıkardığı son yasaları konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sözcükler.
Hayatın Sesleri'nde yolculuğumuz Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata şu an telefon attığımızda. Berna Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, merhabalar, hoş buldum, teşekkürler.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok şükür, iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemize aşılar geldi.
Evet.
Hızlı bir şekilde aşılamalar devam ediyor. İnşallah bu koronavirüsü ülkemizden def ettiğimizde hep birlikte daha iyi olacağız.
Evet. Geçenlerde bir televizyonda birisi söylüyordu. Aşının yan etkisi mutluluk ve neşe oldu diye. Gerçekten insanlarda da etkisi görünüyor. bizler de duyuyoruz çevremizde. Bir moral oldu değil mi? Mutlu oluyoruz.
Moral oldu.
Evet evet, kesinlikle öyle oldu.
Evet. Sizinle bugün Türk edebiyatında Osmanlı tarihinden esinlenilerek yazılmış romanları, özellikle son zamanlarda kaybettiğimiz merhum Yavuz Bahadıroğlu'nun eserleri üzerine sohbet edeceğiz.
Evet.
Esas adı Niyazi Birinci'ydi ve 76 yaşında hayatını kaybetti. Bu zamana kadar pek çok eser bıraktı geride. 30'u aşkın romanı vardı. Bir nesil onun kitaplarıyla büyüdü. Neler söylemek istersiniz?
Şöyle, aslında şöyle söyleyelim, Bahadıroğlu'nun romanları çeşitli yaş gruplarına hitap eden kitapları var. Farklı farklı eserler verebilmiş, çoğunluğu tarihi romanlar olmak üzere değerler üzerine de çalışmaları var. Biz tarihi romanlara bakarken, ben tabii biraz daha edebiyatçı gözüyle değerlendiriyorum. Şöyle söylemek lazım, bir milli kimlik tasarısı yapıyorsanız, bir tarih yazımı kadar o tarihi içselleştirmesi için insanların, onunla bir duygusal bağ kurabilmeleri için edebiyata ihtiyacınız oluyor. Çünkü romanlar temelde hikayelerindeki pek çok özellik zaman içerisinde hatırlanmaz olsa bile o romanlarda kurduğunuz duygusal bağ devam ediyor. Yavuz Bahadıroğlu da kendi tarihi perspektifi içerisinde, özellikle de Osmanlı'nın ilk yıllarını, akıncılara çok emek vermiş, onlarla ilgili çalışmış ve onlardan kahramanlar, roman kahramanları oluşturmuş. O çerçevede o bakış açısını besleyecek ve onların sembolü olabilecek karakterleri romanlarında tanıtmış. Dolayısıyla da özellikle de gençler üzerinde bir etkisi var. Çünkü o kahramanlık duygusunu hem çok canlı vermiş, hem de kendi temelinde o değerler bütününü romanlarında birer hayat sembolü olarak gösterdiği için etkili de olmuş. Zaten o değerlere odaklanıyor. Özellikle de üç temel değerini gördüm ben birkaç tane çalışmasına da bakınca. Hı hı. En önemli üç değeri adalet, dürüstlük ve güvenilirlik. Kahramanlarına baktığınız zaman elbette cesaret de var. Bir takım ideallere kendine adamışlık var. Fakat en temel özellikleri kahramanlarının adaletleri, adalet duyguları, dürüstlükleri ve güvenilirlikleri. Bahadıroğlu kendi kitaplarının hedef kitlesindeki okuyucularının da bu değerleri hayata katması gerektiğine inandığı için ve bu değerleri kendi köklerinden besleyeceklerine inandığı için bir bağ kurmuş aslında. Geçmişle bugün arasında bir bağ kurmaya yönelik kitapları. En bilineni aslında neredeyse 10 ciltlik olan Sungurluoğlu romanı. Evet. Bir baş kahramanımız var orada, Aykut Sungurluoğlu. Ve onun yol göstericisi Akça var, babasının hı hı. silah arkadaşı. Bu bize şeyi de gösteriyor. Bahadıroğlu'nun romanlarında bizim kadim Türk anlatılarında şöyle bir yaklaşım vardır. Bizde kahramanlar, liderler, kahramanlar tek başlarına olmazlar. Yanlarında mutlaka bir manevi yol göstericileri olur. Padişahlarımızdan da aklınıza gelebilecek örnekler olur, Osmanlı sultanlarından da. Ki daha öncesinde de, Selçuklu'da da daha öncesinde de Türk kahraman motifi her zaman yanında bir bilge ile birlikte var olur. Bir sağduyu örneği olarak. O yüzden de cesaret kadar, belki ondan daha önemli olan adaletle anılırlar. Yavuz Bahadıroğlu'nun romanlarında da böyle. En etkili eserlerinden biri de Biz Osmanlıyız. Orada ilginç ifadeleri de var pek çok kitabında da. Mesela Osmanlıları tanımlarken onlar için kıble yürekli demiş. Zaman zaman padişahlara atten de söylediği bir söz. Ama özellikle de tekrar söyleyeyim, Osmanlı'nın ilk yılları, yani işte ilk akıncılar dönemine yönelik eserleri ve o akıncıları birer roman kahramanı olarak tanıttığı eserleri çok ünlü. Onlarda da geçen bir ifadesi var. Cevher insanı diye bahsediyor. Ve adalet demiştim biraz önce, haklı olana güç veren adalete adalet diyor. Bunu birçok kitabında, pek çok hikayesinde söylemiş. Belki dinleyicilerimizden okumak isteyenler olabilir. En çok etkili kabul edilen kitaplarından biri Çaka Bey. Erken dönem Osmanlı akıncılarından biri. Nasıl bir adalet ve dürüstlüğün nasıl sınandığını, cesaretin hani insanın kendi kendine yenilmeden cesur olmasının ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kitabı. Tabii ki sultanlara yönelik kitapları var. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı kitaplar var. Yine de iki kitabı, sultanlara yönelik kitapları da çok etkili ama özellikle Moğol istilası dönemini anlatan Buhara kitabı, Buhara'nın kurtuluşuyla evet. ilgili ya da işte Buhara'yı anlattığı kitapları dil ve anlatım açısından da önemli kabul ediliyor. Yakın zamanda vefat ettiği için belki dinleyicilerimiz arasında okumak isteyecekler mutlaka vardır. Şunu da söylemek gerek, zaman zaman benim durumum biraz farklı. Biz edebiyat fakültesinde bir tarihte Osmanlı kültürünü farklı açılardan değerlendirmek zorundaydık ders olarak da. Zaman zaman o kadar yakın olmak biraz hikayesinden uzaklaşmayı gerektiriyor. Romanlar bize böyle bir destek sağlıyorlar o dünyayı yaşamak adına. Evet. Ben ikinci bir eserden daha bahsetmek isterim. Hı hı. Dinleyicilerimiz bu eseri sadece okumakla değil, TRT'nin bir uygulaması var. Artık herkes telefonuna indirebiliyor. TRT'nin de bir uygulaması var. Evet. Hem radyoları dinleyebiliyorlar hem de orada seslendirilmiş kitaplar var TRT'nin kendi uygulamasında. Orada da yer alan Safiye Erol Hanımefendi'nin Ciğer Delen adlı kitabı. Kitabın adı bile çok ilginç.
Ciğer Delen.
Ciğer evet. Delen. Tıpkı Yavuz Bahadıroğlu gibi kendi hayat görüşünü romanlaştırabilen birisi Safiye Erol Hanımefendi. Uzun yıllar Türk kimliğinin doğru ifade etmeye çalışan, Türk'ün ne olduğunu anlatmaya çalışmış bir yazar kendi eserinde de. Hı hı. Çok keskin kalemi olan bir yazar, kendi söyleşilerinde de ifade ediyor. Birkaç kitabı var ama Ciğer Delen onun için de çok ilginç bir kitap olmuş. Çünkü yazar bir söyleşisinde diyor ki, bu kitabı yazarken 12 kilo verdim. İki defa baygınlık geçirdim. Kitabı bitirdikten sonra da bir süre hasta yattım. Neden? Çünkü Ciğer Delen Macaristan'da dinleyicilerimizin aşina olduğu bir isim. Estergon Kalesi'nin batı tarafında bir palanga. Palanga ne diyoruz palangaya? Bir küçük kale gibi hayal edebilirsiniz. Yani Osmanlı'nın batıdaki en uç merkezi. Yani ondan sonrası artık Osmanlı toprağı değil. Osmanlı toprağının en sınırına kurulmuş küçük kasabalar gibi düşünün palangaları. Kendi koruyucuları var, etrafında duvarları var ama bir kale kadar da savunulabilen yapılar değiller. Dolayısıyla palangalar aslında çok da ateş altındalar bir yerde. Ama varlığını göstermesi için Osmanlı'nın en önemli merkezler. Bir palangaya gittiğiniz zaman Osmanlı kültürüne dair bir şey görecekseniz, diyelim ki Avrupa tarafından, batıdan Osmanlı'ya geliyorsunuz. O zamanki Macaristan toprakları Osmanlı toprağı ve siz Estergon Kalesi'ne gelmeden bu palanga ile karşılaşıyorsunuz, bu küçük kale ile karşılaşıyorsunuz bir uç noktayla. Oranın adı Ciğer Delen. İsmi gibi de bir kaderi var maalesef. Bu gerçektir hayat hikayesi. 1595'te ve 1683'te iki kere Ciğer Delen Kalesi'nde olağanüstü bir mücadele ve nasıl söyleyelim bir can acısı yaşıyor Osmanlı. Safiye Erol Hanım bunu bir aşk hikayesi çerçevesinde anlatıyor. Roman iki tarafta yaşanıyor. Bir 1940'ların başı gibi düşünebilirsiniz. Bir de 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başı Osmanlı hayatını görüyorsunuz. Ve orada Osmanlı değerlerinin ve Türk değerlerinin nasıl yapılandırılmaya çalışıldığını, hani Bahadıroğlu için üç değer söylemiştik ya, evet. Adalet, dürüstlük ve güvenilirlik diye. Aynı şekilde Safiye Erol Hanımefendi'nin de romanında görebiliyorsunuz. O tarihi duyguyu bir millet şuurunun insanı nasıl güçlü kıldığını ama nasıl bedelleri de istediğini hayattan, insandan görebiliyorsunuz. O yüzden herhalde 12 kilo vermiş yazarken. İşte biraz önce söylediğim o TRT uygulamasında telefonlarına indirebilirler ya da bilgisayarlarına dinleyicilerimiz. Bu kitabı, Ciğer Delen kitabını ve Osmanlı'nın bir uç noktada nasıl varlık gösterdiğini ve bu değerlerin nasıl hayatın içerisinde çeşitli bedeller ödenmesi kaydıyla orada var olduğunu görebilirler. Bu eser uzun yıllar çok dile getirilmemiş, çok okuyucusuyla buluşmamış bir eser ama şu anda okumakta zorlanıyor olsalar bile bir işle meşgulken bu uygulama üzerinden Ciğer Delen'i dinleyebilirler.
Uygulamanın ismini de verelim, TRT Dinle uygulaması.
Doğrudur. Aha. Ne güzel oldu. TRT Dinle uygulaması üzerinden hem radyolarını dinleyebiliyorlar hem de böyle pek çok kitaba ulaşabilirlikleri var. Çok da iyi, gerçekten profesyonel seslendirmelerle işin ustaları tarafından seslendirildiği için de son derece keyifli. Okurken bile daha iyi anlamanızı kolaylaştıracak bir üslupla okunmuşlar. Çok kıymetli, hem teşekkür edelim hem de dinleyicilerimize hatırlatmış olalım.
Evet.
Bir üçüncü kitabımızdan daha bahsetmek isterim. Tamamen tabii edebi ama o dönemin kültürünü, yaklaşımını anlatan benim elimden düşüremediğim İhsan Oktay Anar'ın Suskunlar adlı kitabı. Suskunlar İstanbul Mevlevihanesi'nde mezarlığın adı. Belki bilenler biliyorlardır. Mezarlık değil, Mevlevihanenin arka tarafında bulunan yere mezarlık denmiyor, suskunlar deniyor. Ve bu suskunlar da müzik üzerine, Osmanlı kültürü üzerine çok fazla bilgi barındıran ve üslubu olarak da Osmanlı söyleyişine çok yakın bir kitap. Hani biraz o üslubu, Osmanlıca biraz emek isteyen bir üsluptur. O üslubu merak edenler için, onu belki özleyenler için mutlaka Suskunları okumasını da öneririm. Kendine özgü bir dili var. Karakterleri birbirinden etkileyici ve nasıl bir alçak gönüllülükle ve adı Suskunlar olan bir topluluğun nasıl bir sufi müziğiyle hayatın içinde var olduğunu anlatan çok güzel bir kitaptır. Ama bunların hepsi romandır. Yazarlarının bakış açısıdır. Elbette hepsi çok araştırarak, emek vererek, tarihsel bilinci düşünerek yazılmıştır. Ama hakikaten ben tarihini merak ediyorum diyenler olur diye de son noktada iki tavsiyede bulunmak isterim.
Tabii ki.
Bir tanesi İsmail Hakkı Uzunçayırlı'nın Osmanlı Tarihi kitabıdır. Çok kıymetli bir kitap Osmanlı tarihi, çünkü İsmail Hakkı Uzunçayırlı 1888 doğumlu ve Osmanlı'nın içinden yetişmiş bir münevver. Yani hani sonradan bugünden dönüp Osmanlı'yı araştıran birinin eserinden bahsetmiyoruz. Bu bir tarihi çalışmadır. Ve 89 yaşında arşivde çalışırken vefat etmiş birisidir Uzunçayırlı. Osmanlı Tarihi adlı tarih kitabı Osmanlı'nın ilmini, İlmiye Teşkilatı'nı, Saray Teşkilatı'nı, Bahriye Teşkilatı'nı anlatan eserleri vardır. 5 ciltlik bu eser bugün internet üzerinden de parçaları da olsa bulunabiliniyor. Osmanlı kültür hayatını merak eden herkesin bakması gereken bir eser. Bir diğeri de tabii ki Halil İnalcık'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun Klasik Çağı adlı eseri. Bu da internette mevcut.
Evet.
Hani ben Osmanlı'yı yaşamak istiyorum, kültürünü merak ediyorum, o nasıl söyleyelim, manevi hissiyatını merak ediyorum diyen her kişi için elbette mutlaka romanlar ama bu dev tarihi kitaplara da bakılmalı. Biraz Osmanlı
okunmalı.
Kültürüne meraklı herkesin de en azından internette bakmasının yararlı
evet.
olacağını düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Ben de şunu eklemek istiyorum.
Buyurun.
İhsan Oktay Anar'dan bahsettiniz. İhsan Oktay Anar'ın kitabının bulunmadığı bir kitaplık aslında eksik bir kitaplıktır. Burada böyle buradan ifade edeyim. Çok teşekkür
ne güzel
ederim.
Söylediniz. Çok teşekkürler. Selam olsun.
Son zamanlarda hadi. Zaten onun en popüler olan kitaplarından biri de Puslu Kıtalar Atlası.
Evet.
Çok
sakat,
çok satanlar arasında.
Bu da zirvesi. Evet,
evet.
Doğrudur.
Çok teşekkür ederiz. Ediniz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Sevgiyle. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerleydi. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de bugün sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.